Ayrım 6, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 75. 8. kısım. Tekerlekli sandalyeyi iterek verandaya sürdü. Ahşap kupeçlerin kenarına tünerken yağmurluğunun cebinden yıpranmış bir madeni sigara tabakası çıkardı. Sigara? Andreev ses çıkarmadan bir sigara aldı. Yakov her ikisini de yaktı. Karlara fırlattığı kibrit belli belirsiz bir tıslamayla söndü. Uzunca bir süre konuşmadan sigaralarını içerek oturdular. Solukları buğulanırken kampın nöbetçi kuleleri, dikenli teller ve ahşap kulübelerden oluşan karmaşasına baktılar. Bacalardan odun dumanları yükseliyor, nöbetçiler bazıları hapishane giysisi, kimileri çar ordusunun yırtık pırtık üniformalarını giymiş, sıska bitkin mahkum kümelerinin yanından geçiyordu. Andreev tıraşsız sakalını sıvazladı sonunda. ''Neden infaz edileceğimi öğrenmeme izin var mı bari?'' diye sordu. ''Yoksa bugünlerde siz kızılların nedene ihtiyacı yok mu?'' Yakov sigarasının yanık ucuna üfledi. Çevrelerindeki kampa, karın vahşiliğine baktı. ''Permin sadece 40 kilometre ötesinde bir beyaz birliği var. Her an mahkumları kurtarıp silahlandırabilirler. Lenin senin gibi eski subayların kurtarılınca tehdit oluşturacağı kanısında.'' ''Mahkeme yok, harp divanı yok, sadece idam mangası, öyle mi?''
''Siz beyazlar da bizimkilere acımıyorsunuz Yuri, bu savaş çok vahşi.''
''Lenin çarı da infaz ettirecek mi?''
''O ve ailesi ev hapsinde ama onların da günü gelecektir.''
''Hepsini mi öldüreceksiniz, bütün aileyi?''
''Kaçınılmaz, parti Romanov kalanın bir daha asla iktidara gelemeyeceğinden emin olmak istiyor.''
''Yani siz Bolşevikler artık çocukları da mı öldürüyorsunuz?''
''Ortak yarar için bazen tatsız şeyler de yapmak gerekir. Ama bütün bunlar çarın gizli polisinin bir zamanlar yaptıklarından daha gaddar değil.''
''Böylesi şeylerden nefret ettiğimi biliyordun. Çara körü körüne aşık değildim.''
''Yine de onun için savaştın.''
''Subaydım ama inan bana senin Bolşevikler bu ülkeyi batıracak.'' Yakov yüzünü buruşturarak tüneyinin cebinden bir fotoğraf çıkardı.
''Bunu giysilerin arasında buldum. Geri isteyeceğini düşündüm.''
Fotoğrafı uzattı. Andreev sigarasını fırlattı ve bir kadınla çocuğun göründüğü fotoğrafı hevesle aldı. Yakov sakince,
''Nina iyi görünüyor. Küçük Sergey de sana benziyor. Bir erkek için ailesi önemlidir.'' dedi.
Andreev duygularını bastırmaya çalışıyormuş gibi gözlerini fotoğraftan kaldırdı.
''Sen bir daha evlenmedin mi?''
Yakov bitmemiş sigarasını attı, çevreyi saran gür ormanlara bakıp gülümsedi.
''Benim gibi çirkin bir adamımı, beni hangi kadın ister? Kaldı ki şimdiki metresim parti.''
''Ya kızın?''
''Gelecek doğum gününde 6 yaşında olacak, inanabiliyor musun? Kışlık sarayı bastığımız gün annesi ilk ölenlerdendi.''
''Duydum, çok üzüldüm.''
''Mezarlıkta hepimizin yakınları var, o günden beri Zoba'nın karısı yardım ediyor.''
Andreev karısıyla çocuğunun resmini nemli gözlerle inceledi. Yakov alçak sesle,
''Bir soru sorsam cevaplar mısın Yuri?'' dedi.
Andreev sanki kendini tutmakla zorlanıyormuş gibi baktı. ''Nedir?''
''Seni ne mutlu ederdi?'' diye sorsam ne cevap verirdin?''
''Sanırım cevabı zaten biliyorsun.'' Kampın ötesine sık ağaçların hayaletler gibi silinip kaybolduğu yere baktı. ''Karım ve oğlumla tekrar beraber olmak, tekrar özgür biri olmak, her sabah umutsuzluk değil, umut dolu bir yerde onların yanında uyanmak.''
''Başka?''
''Yetmez mi? Çehov bir zamanlar ne demişti? Aşkımız için ve umutlarla düşlerimiz için ve bize zevk veren küçük şeyler için yaşarız ve bunların dışında fazla bir şey yoktur.''
''Karın kalkıp yeniden baharın gelmesi de güzel olurdu.''
Yakov dudaklarını büzdü.
''Hala romantik birisin Yuri. Eminim hala şiir okuyorsun, hiç değişmedin.''
Andreev gözlerini kaçırmadan, ''Ama sen değiştin Leonid.'' dedi. ''Şu senin devrim yolunu şaşırmış, uzun sürmeyecek bir tecrübe. Çok şiddetli bir yola girdi.''
''Bana kan akıtmamış bir devrim söyle.''
''Lenin bize özgürlük ve serbestlik vaat etti. Oysa benim gibi zincirlenmiş sayısız insan var. Bu ülkeyi gizli polisten kurtaracağına yemin etti ama kendi gizli polisini kurdu. Güvenebileceğim bir adam değil. Tek istediği iktidar.''
''Sözü nereye vardıracaksın?''
''İnsanlar yakında bütün bunların kana susamış dev bir yanlışlık olduğunu anlayacak. Senin kızıllar bütün çarların toplamından daha fazla masum insan öldürecek.''
Yakov başını şiddetle salladı, yüzü kızardı. Tam tersine, Rusya'nın en güzel çağının geleceğine inanıyorum.
O zaman ayrı fikirlerdeyiz Leonid. İnsan inanmak istediğine inanır.
Arkadaşının tebessümü kayboldu. Andrei fotoğrafı sıkıca tuttu. Sesi duygu doluydu. Sergey 3 yaşında. Yine de savaşın başından beri oğlumu gör, ben bir elin parmakları kadardır.
Yakov yumuşadı, elini Andreyev'in koluna koydu.
Savaş hepimize zor geldi. Peki ya bütün bu istediklerine kavuşabileceğini söyleseydim? Bu kamptan özgür bir lor olarak çıkabileceğini, karının ve çocuğunun yanında olup yeni bir hayata başlayabileceğini?
Gereğinden fazla içtin derdim sana.
Buraya idam fermanını okumaya gelmedim. Sen ve ben uzun zamandır kardeş gibiyiz. Aynı siperlerde dövüştük. Bu savaşta farklı tarafları seçmiş olsak da sana olan sadakatim her zamanki kadar güçlü. Bu savaş en iyi dostları en acımasız düşmana çevirdi. Ama bize böyle yapmasına izin vermeyeceğim.
Bana ne anlatmaya çalışıyorsun Leonid?
Kurşuna dizileceğini öğrendiğim an Lenin'e gittim. Seninle birlikte savaşmaktan nedenli gurur duyduğumu anlattım ona. Babanın nasıl bir halk adamı, durumu iyi olmayanlardan tek bir kapik bile almayan bir doktor olduğunu anlattım.
Leonid!
Biliyorum, fazla konuşurum ama bırak da sözümü bitireyim. Baban tanıdığım en iyi adamlardan biriydi. Aileme baktı. Stanislav'la benim doğru dürüst eğitim almamızı sağladı. Vereme yenilene kadar annemi iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Annem öldükten sonra da bize kendi çocuklarıymış gibi baktı. Lenin'e hayatımı sana borçlu olduğumu söyledim. Karşılığında seninkini bağışlaması için yalvardım.
Neler söylüyorsun?
Buraya sana özgürlüğünü önermek için geldiğimi, Lenin ölüm cezasını bağışlamayı kabul etti ama bir koşulla.
Ne?
Seni Bolşevik davasına katılmaya ikna etmem koşuluyla.
Kızıllara katılmaktan mı bahsediyorsun? Çıldırdın mı sen Leonid?
Yüreğinde tutkuyla yapman gerekmez. Gerekirse numara yap. Adamlarımdan biri olursun. Ben sadece hayatta kalmanı istiyorum. Taraf değiştiren çok kişi var. Hayatını kurtaracak, tekrar karın ve oğlunla birlikte olmanı sağlayacaksa eminim kabul edersin.
Adamlarıma ne olacak?
Kampın üzerinden buz gibi bir sağanak geçti. Yakov yakasını kaldırıp başını salladı.
Ötekileri cebri yürüyüşle buradan 2 gün uzaklıktaki bir kampa götürmek emri aldım. Onlar için yapabileceğim hiçbir şey yok.
Tanrı aşkına Leonid, sırtlarında sadece paçavralar var. Bu havada yürümeye asla dayanamazlar.
Sanırım asıl niyet de bu. Kurşunlar pahalı, ayakkabı derisi ucuz. Yoldaş Lenin emirlerinin yerine getirilmesinde ısrar ediyor. Biz ayrıldıktan sonra bu kampın yakılıp yok edilmesini istedi.
Andreev bir süre düşündü. Kurşuna dizileceğimi nasıl öğrendin?
Nina Perm yakınlarındaki cephenizin yarıldığını, senin ve adamlarının yakalandığını duymuş. Yetkililerden hiçbir şey öğrenemeyince beni buldu. Araştırınca idam emrinden haberim oldu. Ben de Lenin'le konuşmaya gittim.
Andreev duygularını bastırmaya çalışıyordu. Nina nasıl? Ya Sergey?
Tabii bu savaş yüzünden hayatları hiç de kolay değil. Ama karınla oğlun hayatta kalmayı başarıyor. Onlara yardım etmeye, yiyecek ya da ne bulursam göndermeye çalışacağım.
Sana minnettarım. Bir süre sustu, sonra konuşunca sesindeki kaygı açıktı. Adamlarıma nasıl sırtımı dönerim Leonid? Nasıl? Yıllardan beri yan yana savaşıyoruz. Sadece üniformama değil, onuruma ihanet etmiş olurum.
Yakov asık yüzle kepini başına geçirdi. Andreev'in yüzüne yaklaşacak kadar eğilip elini arkadaşının omzuna koydu.
İlkeli bir insan olduğunu biliyorum, sadık olduğunu biliyorum. Ama lütfen bu sefer kendini düşünmen gerek. Yalvarırım, aileni düşün Yuri.
Ne kadar zamanım var?
Şafakta kurşuna dizileceksin.
9. Kısım Sibirya. Pencerenin dışında kar yağıyor, Andreev yatağında oturuyordu. Gözlerini çuval bezinden yapılma yastığın üzerine bıraktığı, karısıyla oğlunu gösteren fotoğrafa dikmişti. O fotoğrafın çekildiği günü hatırlamadığı bir anı yoktu. Bir yaz günü evci çıkmış, Nina ile birlikte Sergey'i St. Petersburg dışında Neva kıyısına götürmüşlerdi. Oğlan 1 yaşındaydı ve lokomotifin düdük sesinden büyülenmişti. Babasının o sesi her taklit ettiğinde kahkahadan kırılıyordu. O gün Sergey'in kumda ilk güvensiz adımlarını attığı ve yüzünde muzaffer bir tebessümle poposunun üzerine oturduğu gündü. Nina öylesine mutluydu ki üçü birlikte kumların üzerinde dans etmişlerdi. Akşam üstüne doğru kordonda gezinirken aldıkları dondurma Sergey'in burnuna buluşunca çocuk yine kahkahalar attı. Bir sahil fotoğrafçısı resimlerini çekti. Mutlu günlerdi. St. Petersburg Askeri Akademisi'nde eğitimini tamamladıktan bir yıl sonra Nina ile evlenmişti. Andreyev için çocukluktan beri tanıdığı Nina ile evlenmek doğal bir gelişmeydi. Onun gözünde Nina hep kadın vücuduna bürünmüş bir çocuktu. Onu korumak isteğini bir türlü engelleyemiyordu. Üsteğmenliğe terfi ettiği zaman kışlasının subay bölümünde kırmızı tuğladan yapılmış küçük ama sevimli bir eve hak kazandı. Nina iki düşükten sonra üçüncü yıl Sergey'i doğurdu. Güzelliğini annesinden alan sarışın küçük bebek iki ay erken doğdu. Bir dönem gelişmemiş ciğerleri yüzünden yaşayamayacakmış gibi göründü ama bir mucize sonucunda hayata tutunup büyümeyi başardı. Babalık Andreyev'e kolay geldi. Çoğu akşam çocuk uyurken Sergey'in kundağının başında durup nefes almasını izlerken doğanın oğluyla arasında kurduğu güçlü bağa hayranlık duyardı. Ne var ki bir ay geçmeden savaş patladı. Savaşı devrim izleyince bütün dünya tersine döndü. Çar tahttan feragat etti, Kızıllar iktidarı ele geçirdi ve Rusya kanlı bir kargaşanın ortasında kalıverdi. Almanya'ya karşı verilen savaşta kötü gitmiş Rusya'nın en iyi gençlerinden yüz binlercesi daha iyi donatılmış Alman birliklerince katledilmişti. Çar'ın ordusu neredeyse ortasından bölündü. Bir kısmı sabık Çar'a sadık beyazları desteklerken öteki yarısı Rusya'nın hemen her yerinden pıtrak gibi biten çeşitli sosyalist fraksiyonların yanında yer aldı. Bunların içinden bir azınlık partisi Lenin'in yönetimindeki Bolşevikler akıllıca bir girişimle hareket ağını doğru seçerek iktidara gelince Rusya'da iç savaşa sürüklenmiş oldu. Lenin Moskova'yı elinde tuttu ama beyaz ordularıyla Kızılların acımasız bir gerilla savaşı yürüttükleri diğer bölgeler kargaşanın ortasında kaldı. Andreyev duygularının kabardığını hissetti. Karısıyla oğlunun fotoğrafına kırılgan bir şeymiş gibi dokundu. Nina'nın tüccar babası tek kızının her arzusunu yerine getirmiş, Kızıllar iktidarı ellerine geçirip kocasını tutsak edince genç kadının hayatı alabora olmuştu. Hapiste olmasının ve karısının onu bir daha görüp göremeyeceğini bilmemesinin bir bedeli olduğunun farkındaydı. Karısına mektup yazmasına bile izin yoktu. Oysa ailedeki ilk çatlaklar birliğine yeni katıldığı dönemde ortaya çıkmıştı. Nina'nın askerlerine karısından fazla zaman ayıran bir subay değil, bir koca istediği açıktı. Aralarındaki sıcak ilişki soğudu, daha sık tartışır oldular. İçlerinde bir sevgi kalmışsa tutkudan çok arkadaşlığa dayalı bir alışkanlığa dönüştü. Daha da kötüsü Kızıllar iktidara gelince beyazların kışlalarına da el koyup subay ailelerini sokağa atmışlardı. Andreyev'in tutsak edilmeden önce Nina'nın yazdığı son mektup, aldığı son habere göre karısı ve Sergey artık St. Petersburg'un yoksul bir semtinde, duvarları rutubetli tek odalı bir dairede, tuvaleti başkalarıyla paylaşarak yaşıyor, genç kadın babasının verebildiği kadar parayla geçinmeye çalışıyordu. Ailesinin yanında olamamak yüreğini dağılıyordu ama yalnız değildi. Lenin'e muhalif olan herkes, erkekler, kadınlar, koca aileler ya infaz edilmiş ya da Sibirya kamplarının donukluğunda kürek cezasına çarptırılmışlardı. Kampta mahkumların ortalama dayanma süresi 8 aydı. Çoğu 4 ayı bile bulamadan odun kesmek, tehlikeli madenlerde galeriler açmak gibi ağır işlerden bitkin düşerek ya da çürümüş sebze ve kıkırdaktan yapılma sulu çorbadan oluşan sefil yemekten aç kalarak 4 ay bile dayanamıyordu. Tuhaf olanı Lenin'in bir zamanlar şiddetle karşı çıktığı bu ceza sistemini şimdi düşmanlarını ezmede kullanmasıydı. Nina ile Sergey'in resmine daldı. Aklından bir türlü çıkmayan o soru yine beynini kemiriyordu. Bize ne olacak? Bizi ne bekliyor? Bir zamanlar St. Petersburg'da yaşadığı basit ve mutlu hayat şimdi ne kadar uzaktaydı. Sızı dayanamayacağı hale gelince fotoğrafı peşmürde üniformasının cebine soktu. Uzaktan bir yerden hemen her gün kampın yakınlarından geçen Trans-Sibirya trenlerinden birinin düdüğünü işitti. Düdük sesiyle Nina ile Sergei'yi Neva kıyısına götürdükleri o yaz gününü, dondurmanın Sergei'nin burnuna bulaşıp çocuğun keyifle gülmesini, kollarında minik oğullarıyla mutluluktan dans etmelerini hatırladı. Revir'in hızla açılan kapısı Andreev'i düşünden uyandırdı. İçeriye yırtık pırtık askeri üniformalar giymiş iki adam girdi. İnce uzun piyade subayı Mihail Vilskin giysisi pek eskimişti. Dudaklarıysa soğuktan çatlak izleriyle doluydu. Sol bacağının dizden aşağı kısmı bir Alman mermisiyle parçalanalı beri bastonla yürüyebiliyordu. Yanındaki sivil hayatta kuyumculuk yapan savaşta sertleşmiş Kievli onbaşı Abraham Tarko'nun tel çerçeveli gözlüğünün bir camı çatlamış ama kırık parçalar yerlerinden düşmemişti. Parmak uçlarından ikisi eksikti. Yerlerinde de don ısırmasının bilindik izleri görülüyordu. Vilsk topallayarak yatağa yaklaşırken bir yandan da Andreev'in sargılı yaralarına bakıyordu. ''Tabutunu çoktan çivilemişlerdir.'' diye düşünüyorduk Yuri dedi. ''Oysa seni yaralayan muhafızın bir Çeka subayı tarafından vurulduğunu söylediler. Doğru mu bu, sen nasılsın?'' Andreev başını salladı. ''Çok daha kötü olabilirdi. Ve evet, duyduğun doğru.'' Onbaşı Tarko pencerenin yanına yaklaştı. Buğulanmış camı kararmış güdük parmak ucuyla sildi. ''Çeka subayı Leonid Yakov olmalı değil mi efendim? Onu nerede görürsem tanırım.''
''Evet, Yakov.
Tren kamp hattına alındığında inerken gördüm seni. Sizi sedye ile çıkarmalarından önce.'' Vilskin bir kaşık aktı. ''Anlaşılan kendine koruyucu bir melek bulmuşsun Yuri. Nereden tanıyorsun onu?'' Andreev ayaklandı ve ağrılarını aldırmadan pencerenin yanına gitti. ''Yakov'la aynı birlikteydik. Benim çavuşumdu, hem de iyi bir çavuş.'' Onbaşı Tarku yere tükürdü, kolunun yeniyle ağzını sildi. ''Bu dediğiniz Kızıllara katılmadan önceydi. Şimdi komisermiş diye duydum. Lenin'in emriyle bütün ülkeyi zırhlı treniyle geziyor. Adamlarımızı katlediyor ya da kamplara gönderiyor.'' Wills kaşlarını çatıp Andreev'e baktı. ''Yakov seni kurtarmak için neden müdahale etsin?'' Tarku, ''O ve yüzbaşı bir zamanlar yakın arkadaşmış.'' diye ekledi. ''Neredeyse kardeş gibilermiş değil mi efendim?'' Andreev çenesini sıvazladı. Hala kampın üzerine yağmayı sürdüren kara bakarak hızla düşündü. ''Şu anda bunun hiç önemi yok. Çok önemli haberler aldım ve şimdilik gizli kalacağına onurunuz üzerine söz vermenizi istiyorum. Söyleyince nedenini anlayacaksınız.'' İki arkadaşı söz verip Andreev olanları anlatınca adamların yüzleri kararmaya başladı. Wilsk cebini karıştırdı ve sabahtan beri sakladığı sigara izmaritini buldu.
''Kısacası hepimizin fermanı verilmiş değil mi Yuri?''
''Öyle görünüyor.''
''Ya Yakov'un önerdiği fırsat?''
Huş ağacı çırpısıyla yaktığı sigarasını kabarmış dudaklarının arasına yerleştirdi.
''Adamlarımı ölüme terk edemem.''
Tarku yüzünü buruşturarak ''Yakov gerçek bir domuza döndü.'' dedi. ''Lenin için ruhunu satar o. Üstelik garezi de var. Yakov'un karısının öldüğü kışlık saray saldırısında kalabalığa ateş açılması buyruğunu veren Kazak subay bedelini ağır ödedi.''
''Ne anlatıyorsun sen?''
''Yakov'un onu arayıp bulduğunu, sonra da kendi palasıyla öldürdüğünü söylüyorlar.''
Andreev düşen karların arasından bakınca Yakov'un trenini ana kapının ötesindeki yan hatta duruyor gördü.
''Perm'e ulaşıp bizimkilere haber verebilsek, önlerine düşer buraya getirir, sabahtan önce saldırarak Yakov ve muhafızları gafil avlayabilirdik.''
''Biz aklını mı kaçırdın Yuri?'' diye çıkıştık. ''Kaçmayı geçtim. Bu havada Perm'e nasıl gideceğiz? 50 kilometrelik yol.''
Andreev parmağıyla buğulu camın üzerine kaba bir harita çizdi.
''Ne kaybederiz?''
''Omsk treni gece yarısından biraz önce geçiyor. Hava bırakırsa tabii. Hattaki dönemeç yüzünden kampın yakınında yavaşlıyor. O sırada tırmanabilirsek bizi bir saatten az sürede birliklerimizin 8 kilometre yakınına bırakır.''
Vilsk itiraz etti. ''Trene atlayabilmek imkansız. Tren kampın batı kapısına yakın geçtiği yerde hep nöbetçi oluyor.''
''Andreev, orasını bana bırak.'' dedi. ''Aklımda onları şaşırtacak bir plan var. Ama sadece üçümüz kitlesel bir firarla muhafızları uyandırmak istemem.
Tarku durumu tersine çevirir ve birliklerimizle temas kurabilirsek o Yakov domuzunu asarız.'' dedi Kinle.
''Andreev, onu bana bırakın.'' dedi.
Vilsk bastonuyla dizine vurdu.
''Bensiz gitmeniz daha iyi olur Yuri.'' dedi. ''Sizi engellemekten başka bir işe yaramam.''
''Tarku,
Dayanacağınızdan eminseniz ben varım efendim.
Andreev pencerenin yanından uzaklaştı. Trene binebilirsek 8 kilometrelik yürüyüş beni öldürmez. Bizi sıcak tutması için fazla giyecek bulmaya çalış. Bir de silah gibi bir şeyler, bir bıçak ya da sopa. Bak bakalım neler bulacaksın.
Ne zaman gidiyoruz?
Gece yarısından önce, nöbet değişimi sırasında. O zaman şansımızı deneriz.
6. ayrımın sonu. Sayfa 85.